7. Behire Hanım da Arif de henüz kalkmamışlardı. Rabia erkenden sokak kıyafetiyle salona indi. İkbal Hanım kırmızı balıklara ekmek ufakları atıyor, gözleri dudakları büzülmüş, çetrefil çetrefil balıklarla konuşuyordu. Rabia'yı görünce elleri göğsünün üstünde kavuştu. Sabah şerifler hayır olsun efem. Pencerenin önüne iki kişilik kahvaltı hazırlamışlardı. İkbal Hanım'la karşı karşıya oturdular. Sütlü kahvelerini içtiler. Kadın durmaksızın Rabia'nın dün akşamki tesirinden bahsediyor. Fakat Rabia'ya dün akşam çok uzak görünüyordu. Yüzü güya dinliyormuş gibi mütebessim. Fakat aklı Kanarya'da ve Kanarya'nın sarayında. İkbal Hanım, Mabeyinci'nin Enderun takımı yanından Vehbi Dede ile beraber Rabia'ya dinlediğini söyleyince dikkat kesildi. Mabeyinci'den ziyade Vehbi Dede'nin fikrini öğrenmek istiyordu. Ananevi musikiden dün akşam fazla ayrılmıştı. Cüretine kendi bile şaşıyordu. Vehbi Dede itiraz etmezse içi rahat edecek. Fakat İkbal Hanım bu hususta ona hiçbir fikir vermedi. Herkes memnun olmuş, mütehassis olmuş. Fakat Vehbi Dede bir şey söylememiş. Ma mafi, dede de öğlen yemeğine Necat Efendi'ye davetli. Binaleyh öğrenebilir. Rıhtıma iki atlı bir araba geldi. Yalının önünde durdu. İki duru at yerelerini, kuyruklarını sallıyor, sabırsızlıkla kaldırımları deşiyorlar. Bu, Rabia'yı bekleyen Kanarya'nın gönderdiği araba. İkbal Hanım aşağıya kadar indi. Eline bir zarf sıkıştırdı. Rabia onu arabada açtı. İçinde 10 lira vardı. Paranın kendisinden ziyade ifade ettiği şeye çok sevindi. Gerçi bu tevfiye gönderilecek birçok şeyi alabilir. Fakat aynı zamanda Rakım ona en yüksek mevlüt okuyana 5 lira verildiğini söylememiş miydi? Birdenbire içinde ilk hafızlığı günlerindeki şöhretinin verdiği çocuk gururu uyandı. Hayat ne garipti. Sinekli bakkal semtinin sokaklarına benzemiyor değildi. Rabia bu mukayeseye tebessüm etti. Bir köşeden saparsın dar, karanlık bir sokak. Öteki köşeden çıkarsın ferah, geniş bir cadde. Galip dedenin dediği gibi, kimi terki namuşağına, kimi itibara düşüyor. Necat Efendi'nin korusu Satvet Bey'e bitişikti. Fakat köşk tepede olduğu için iki tarafı ağaçlık, uzun ve dolambaçlı yokuşlardan tırmanmak lazımdı. Hayvanların yanları ter içinde, fakat bir solukta Rabia'yı tepeye çıkardılar. İki harem ağası karşıladı. Kapıda iki saraylıya teslim ettiler. Bu iki süslü kadının arasında lahuri siyah yeldirmesi, beyaz başörtüsüyle ne kadar buraya yabancı görünüyordu. Aynaları gözü iliştikçe utanmasa kendi aksine dilini çıkaracaktı. Onu soymak için bir odaya aldılar. Sarayda başörtüsüyle oturmak adeti olmadığını anlattılar. O, "Efendi!" diye başlayınca kadınlar güldü. Dünya kuruldu kurulalı kimse hünkârlardan, şehzadelerden kaçmazmış. Rabia yeldirmesini, başörtüsünü verdi. Bir kız ona gümüş bir ayna tuttu. Ayrık saçlarının bir teli dağılmamış, sımsıkı başını saran kumral örgüleri de aynı intizamı muhafaza ediyor. Fakat aynada bu yünlü entarili, parlak dikişli hırkalı uzun mahluku, siyah yeldirmeli mahluktan daha tuhaf buldu. Kanarya'nın yanına girince kendini de kıyafetini de unuttu. Kanarya kendi muhteşem dekoru arasında evvela biraz Rabia'yı ürküttü. Fakat çok sürmedi. Esasen hemen onun meşk vereceği kızları getirtmiş, ona takdim etmişti. Sesi güzel olan bir Habeş kızına sadece hanendelik öğretilecek. Adı Gülbeyaz olduğunu Kanarya söyleyince azıcık güldü. Öteki iki sarışın ufak tefek Çerkez kızlarının adları Nevgici ve Mahbeyker'di. Onlara kemence ve ut öğretecekti. İşte onun Kanarya'nın köşkünde yetiştireceği üçlük Alaturka takım bunlardı. Her pazartesi köşke gelecek, çarşamba sabahına kadar kalacak, gündüzleri meşk verecek, geceleri Kanarya ve Efendi ile oturacak. Hadi gidin başlayın. Ders bitince hoca hanımı buraya getirirsiniz. Pek uzatma Rabia, öğle yemeğine misafirimiz var. Köşkün arkasında, bahçe üstünde bir odada Rabia iki saat uğraştı. Kanarya'nın yanına çıktığı zaman yemek vakti olmuştu. Yan yana yemek salonuna gittiler. Kanarya, henüz Efendi ile misafirleri gelmemişler dedi. Rabia yemek salonundan bir balkona açılan camlı kapıya götürdü. Yan yana karşı tepelerin boz rengi başlarını iki sahil arasında kıvrılıp giden boğazı seyrettiler. Arkalarında ayak sesi duyunca ikisi birden döndü. Necat Efendi bir tarafında Vehbi Dede, bir tarafında Peregrini onlara doğru geliyordu. Rabbim sen günahımı affet, başımda örtü yok. Vehbi dededen kaçtığım yok. Çünkü o derviş. Şehzadelerden kaçılmazmış. Fakat bu herif, üste bir de gavur diyordu. Birdenbire bir günah evhamına kapılmıştı. Hatta kanaryanın bile başı açık olması bu sıkıntılı hissi izale edemiyordu. Eğer çocukluğunda imam gibi çetin bir mürebbinin elinde kendini zapt etmeye alışmış olmasaydı, odadan fırlayıp çıkacaktı. Efendiye yerden temenna etti. Vehbi dedenin elini öpmeye çalıştı. O bermutad elini vermedi. O zarif mevlevi selamını verdi. Peregrini'nin uzattığı eli sıktı. Fakat parmakları, uçları buz gibi, gözleri piyanisten kaçıyordu. Peregrini'nin hatta 15 senelik İstanbul hayatına rağmen Rabia'nın içindeki günah korkusunu anlaması ihtimali yoktu. Saçını göstermenin ne kadar günah addedildiğini bilmez değildi. Fakat Rabia'yı o kadar senedir tanıyordu ki. Gerçi muayyen bir yaştan sonra kız hep başını örtmüştü. Fakat çok zaman örgülerinin ucunu başörtüsünün altından görmüştü. Kızın yalnız saçlarının başına toplanışını çok zarif buldu. Altın yılanlar gibi. Vay Medus vay diyordu. Rabia'ya bunu söylemek isterken kızın başını kendinden çevirdiğine, efendiye baktığına dikkat etti. Gerçi efendi bakılacak bir adam ama Peregrini'ye göre onun güzelliğinde bir erkeğe yaraşmayan garabet var. Ancak bir dejenere bu kadar kusursuz tarzda güzel olabilir. Kadın olsam bu genci yanıma yaklaştırmam diye içinden söyleniyordu. Peregrini biraz haklıydı. Necat Efendi, yıpranmış hükümdar sülalelerinin arada yetiştirdikleri fazla güzel ve acayip simalardan biriydi. Çekik kaşlarının inceliği bir genç kız kaşı gibi, koyu mavi gözlerini çevrelendiren siyah kirpiklerinin uzunluğu ve kıvırcıklığı gene onları bir kız çocuğu gözlerine benzetiyor. Ağzının küçüklüğü, dudaklarının kıvrıntıları, ufak sarı bıyıkları fazla özenilmiş. Burnu ailesininkine hiç benzemiyor, ufacık. Yüzünün heyeti umumiyesi onu duvar dekorlarına benzetiyor. O da biraz mütehalik bir tavırla hep yanında oturan Rabia ile meşgul. Sarayın dört duvarları arasında muhayyeleleri de, sinirleri de, hasta kadınların gönlünü yanmış harman yerine çeviren bu güzellik Rabia'ya hiç tesir yapmadı. O, esas en saray halkının kadını da erkeği de alelade insanlara benzemediğine kaildi. Bununla beraber efendinin sıkılganlığında kekelememek için sarf ettiği gayrette sevimli bir köşe bulmuştu. Belki biraz da efendinin pek bariz surette kendisiyle alakadar olması onu mütehassis etmişti. Fakat ikisinin de birbirine karşı duydukları alaka, sofrada mütemadiyen birbirleriyle meşgul olmalarında ne güzellik ne cinsiyet bir rol oynuyordu. Hiç kimse bu sıkılgan gencin saray haricindeki insanları ne kadar derin bir tecessüsle bilmek istediğini tahayyül edemezdi. Rabia'nın bilhassa saraya bir vazife yahut içtimai sebeplerle arada gelebilen sınıflardan birine mensup olmaması daha ziyade efendiyi cezbetmişti. Utanmasa dikişli yün hırkasını eliyle okşayacak, o kadar kızın kıyafetini bile sarayın süslü kadınlarından başka buluyor. Kendi kendine, bir mahalle imamı torunu, bir orta oyuncusu kızı, kendisi de şu içini görmek hiç nasip olmayan küçük evlerden birinde oturuyor diyor, sonra Rabia'ya dönüyor. Hanım, sizin sokağın adı Sinekli Bakkal olduğunu söyledi. Ne sevimli isim diye saraylılara mahsus o biraz suni, kesik gülüşüyle gülüyordu. Peregrini karşılarındaydı. Sofraya oturduklarından beri kızın nazarını dikkatini celbetmeye muvaffak olamamıştı. O kadar kızmıştı ki kanarya ile konuşan Vehbi dedenin onu lakırdıya karıştırmak için sarf ettiği zahmete lakayt kalmıştı. Necat Efendi'nin bu garip gülüşü içini zaferle doldurdu. Bu aptal gülüşe nasıl olmuştu da şimdiye kadar kendisi dikkat etmemişti. Fakat Rabia'nın buna dikkat ettiğine dair bir emare yoktu. Yazın bizim sokaktaki sinekleri görseniz adını da kendini de bu kadar sevimli bulamazdınız. Hiç bizim sokaktan geçtiniz mi efendim? Hayır. Fakat hep bu arka sokaklarda evlerin içini de içindekileri de çok merak ederim. Pek merak edilecek yerler değil. Bilhassa sokak hem pistir hem gürültülüdür. Çeşme başında her gün kavga vardır. Çocuklar sabahtan akşama kadar çamurlara yuvarlanır. Harikulade, harikulade. Rabia ona görülmemiş bir memleketten yeni dönen bir seyyah gibi geliyordu. O ne söylese sinirli sinirli ve tabii olmayan gülüşüyle gülüyordu. Rabia hafifçe içerledi. Sinekli bakkalda böyle gülecek ne vardı? Köşkünün içine kurulmuş, bir lokma kuru ekmek için sabahtan akşama kadar didişen zavallıların halini meraklı bir roman gibi dinliyor. Vay beyim vay! Kaşlarının arasındaki çizgi hafif hafif belirdi. Mahsus mübalağa etmeye karar verdi. Bizim sokaktakilerin bazılarının ne kadar fukara olduklarını bilseniz pek harikulade bulmazsınız efendim. Mesela eskici Fehmi Efendi. 12 saat çalışır. Gözlerine zavallı iki gözlük üst üste takar. Bazı geceleri bile dükkandadır. 4 kızı var, karısı var. Hepsi 1,5 odada yatar kalkarlar. Bununla beraber her gün kursaklarına sıcak yemek girmez. Ekmeklerine katık bile bulamadıkları günler vardır. Vah zavallılar, vah zavallılar. Efendinin gözleri dolmuştu. Fakat kendisi gözlerine yaş getiren bu teessürden memnun. Kuru ekmekten başka yiyecek bulamayanlar, 1,5 odaya dolup yatan bütün bir aile, bunlarda bir orijinalite buluyordu. Sarayda elemler, kederler hep bir örnek. Kıskançlık, entrika, hırs, artık kusacak kadar iğrendiği cinsiyet ihtilaçları. Rabia mevzuu değiştirdi. Sabit Bey ağabeyden bahse başladı. Harikulade, harikulade. Biraz sonra o da Rabia'ya doğru eğildi, anlatıyordu. Amca Zadem Raif Efendi tulumbacılara bayılır. Kendisine mahsus bir tulumba yaptırdı. Arada sırada beyleri de kendi de tulumbacı kıyafetlerine girerler. Kendisi tulumbacı olur, başa geçer. İçeriden hanımlar yangın işaretini verir. Beyleri tulumbayı omuzlar, sarayın bahçesinde koşarlar. Efendi gene gülüyordu. Fakat Rabia gülmedi. Hatta kaşlarının arasındaki çizgi derinleşti. Bu ne hazin, ne zavallı hayat. Necat Efendi'nin babasının deniz kaptanlık oyunu, Raif Efendi'nin tulumbacılık oyunu. Hayat saray duvarları arasında hep böyle solgun mu? Bunlar hep yalancıktan yaşamak oyunu mu oynuyorlar? Sabit Bey ağabey nasıl konuşur? Huzurunuzda tekrar edemem efendim. Efendi ısrar etmedi. Rabia Sabit Bey ağabeyinin küfürlerinin en nadidesini hatırlıyor. Dudaklarını gülmemek için sıkıyordu. Efendi yan yana sandalyesini Rabia'ya biraz daha yaklaştırdı. Adeta birbirlerine gizli bir şeyler söyleyen iki çocuk gibiydiler. Çamlıca'da bizim köşke yakın bir bakkal dükkanı vardı. Ben çok küçüktüm. Araba ile geçerken çırak çocuk mavi önlüğüyle fırlar, arabanın arkasından koşardı. Bilseniz ne kadar o çocukla oynamak isterdim. Geceleri rüyama girerdi. Rabia içinden ilk defa efendiyi de dilekleri, mahrumiyetleri olan kendisi gibi bir insan olarak gördü. O sesini daha alçaltmıştı. Belli ki söylediğini kimsenin işitmesini istemiyordu. Çocukken ben hiç oynamadım. Oynatmadılar. Etrafımda bir sürü büyük adamlar. Sabah akşam kafamı lüzumsuz şeylerle doldurdular, durdular. Hepsi insandan ziyade bir manken. Bunların bana ne faydası var? Rabia da onun kulağına söyler gibi. Ben de küçükken hiç oynamadım. Oynatmadılar. Babam sürgünden gelinceye kadar gülmeyi bile adam akıllı beceremezdim diyordu. Kızlar tabakları alsınlar mı efendi hazretleri? Önlerindeki yemek çoktan bitmişti. Ellerinde gümüş sahanlarla arkada bekleyen kızlar, efendiyi rahatsız etmemek için tabakları almaya cesaret edememişlerdi. Kanaryanın sesi ona misafirleri beklettiğini ima eder etmez fena halde mahcup oldu. Tabii diye kekeledi. Peregrini içinden, bu dejenere prens bizi daha ne kadar sofrada tutacak diye homurdanıyordu. Kanarya Vehbi dedeye diyordu ki, dün akşam Rabia'nın güzel sesi iki hanımı bayılttı. Ne güzel okudu değil mi? Siz Satvet Bey ile beraber dinlemişsiniz. Rabia'nın kalbi şiddetle çarpmaya başladı. Eğildi, Vehbi dedeye bakıyordu. O adeta müstehsi gülümsedi. Fena değildi. Fakat ananevi okuyuştan çok ayrıldı. Ben dün akşamki okuyuşunda bizim Şermert'in tesirini kuvvetle hissettim. Kanarya Peregrini'nin yüzüne baktı. O ellerine çırpıyordu. Bravo Rabia Hanım. Ne kadar orada olup dinlemek isterdim. Olamazdınız çünkü Müslüman değilsiniz. Kanarya. Fakat Mrs. Hopkins de Müslüman değil, pekala geldi dinledi diyordu. Fakat o hanım dindar. Peregrini'ye baktı ve ona hitap etti. Siz dinsizsiniz değil mi? Belki Mevlüt'e gelseniz eğlenirsiniz. Rabia'nın bu kadar nezaketsiz muamelesini Vehbi Efendi hiç görmemişti. Bilhassa Peregrini'ye karşı her zaman o kadar mütevazı davranırdı ki. Adeta sert bir sesle Rabia'ya. Haksızsın, dedi. Peregrini kadar dine, ananeye hürmet eden sen kimse gördün mü? Galiba seni dinlemek için nasıl cami cami dolaştığını unuttun. Rabia kızardı. Fakat pişman olmamıştı. Peregrini'yi acıtmak, rahatsız etmek için galebe edemeyecek kadar içinde şiddetli bir isyan vardı. Bu muameleden en çok müteessir olması lazım gelen adam adeta memnun görünüyordu. Bir saat devam eden lakaydiden sonra, Necat Efendi'ye gösterdiği alakadan sonra kendisiyle meşgul olması onu adeta sevindirmişti. Sofradan kalkınca efendi sordu. Hafız Hanım ne günleri gelecek hanım? Pazartesiden çarşambaya kadar burada olacak. Pazartesi akşamları esasen Vehbi Dede ile Monsieur Peregrini de gelmiyorlar mı? Fakat siz geç kaldınız. Bugün efendimize piyano çalacaktınız. Erkekler çekildi. Kanarya yalnız kalınca ellerini kızın omzuna koydu. Gözlerinin içine yalvarır gibi baktı. Senden bir şey rica edeceğim Rabia.
Ne isterseniz yaparım.
Mutlak konağa gideceksin. Benim hatırım için. Geçmiş şeyleri unut. Eğer paşa beni sorarsa kendisini unutmadığımı ve Hilmi Bey'in meselesi için çok keder ettiğimi söyle.
Bana söz veriyor musun?
Bu hafta giderim. Rabia'nın Selim Paşa'ya kini ikinci derecede kalmıştı. O kadar kendisiyle meşguldü ki Selim Paşa'yı kolaylıkla affedebilirdi.